Ayrım 7. Üçüncü Şempanze, Jared Diamond. Sayfa 59. Ani yükseliş için en net kanıt yaklaşık 40 bin yıl önce geç buz çağındaki Fransa ve İspanya'dan gelmektedir. Buralar daha önce Neandertallerin yaşadığı, genellikle Kromanyon olarak bilinen, Kromanyon adı kemiklerin ilk bulunduğu Fransız bölgesinin adından gelmektedir. Anatomik olarak tamamen modern insanın ortaya çıktığı yerlerdir. Bu bay ya da bayanlardan biri modern kıyafetler içinde Champs-Élysées'de gezinseydi, Paris kalabalığına herhangi bir şekilde dikkat çekmezdi. Arkeologlar için Kromanyonların şekilsel ve işlevsel olarak daha önceki arkeolojik kayıtlardan çok daha farklı olan aletleri, iskeletleri kadar önemlidir. Bu aletler modern anatominin modern yaratıcı davranışlarla birlikte var olduğunu ortaya koymaktadır. Aletlerin çoğu hala taşlandı, fakat artık daha büyük taşlardan elde edilen keskin yapılardan oluşuyordu. Bu da daha önce kullanılan işlenmemiş taşlara göre 10 kat daha keskin bir alet demekti. Standartlaşmış kemikle ve boynuzdan yapılma aletler ilk kez görülmeye başlandı. Aynı zamanda mızrak üzerine oturtulmuş mızrak ucunda ya da odundan bir tutamak üzerindeki baltada olduğu gibi birbirine bağlanmış ya da yapıştırılmış belirgin alet parçaları da görülmeye başlandı. Aletler iğne, tığ, harç ve havan, olta, ağ kurşunu ve ip gibi işlevleri açıkça belli olan çeşitli kategorilere ayrılıyordu. Ağlarda ve tuzaklarda kullanılan ipler Kromanyonların yaşadığı bölgelerdeki tilki, gelincik ve tavşan kemiklerinin nedeniyken, ip, olta ve ağ kurşunları aynı dönemde Güney Afrika bölgelerindeki kemik ve kuş kemiklerinin nedenini açıklamaktadır. Büyük ve tehlikeli hayvanları uzaktan güvenli bir şekilde öldürmeye yarayan dikenli zıpkın, küçük mızrak, mızrak fırlatıcısı, ok ve yay gibi gelişmiş aletler de artık görülmektedir. İnsanlar tarafından kullanılan Güney Afrika mağaraları bize yetişkin Afrika bufalosu ve domuz gibi zorlu avlanmalardan kalan kemikleri sunarken, Avrupa'daki mağaralar bizon, Kanada geyiği, ren geyiği, at ve dağ keçisi kemikleriyle doludur. Bugün bile güçlü dürbünlerle desteklenmiş tüfeklere sahip olan avcılar, her türün davranışına ilişkin ayrıntılı bilgiye dayanan, oldukça gelişkin ortaklaşa avlanma yöntemlerini gerektiren, yukarıda saydığımız türleri avlamayı çok zor bulacaktır. Pek çok kanıt, geç buz çağı insanlarının etkili büyük hayvan avcısı olduklarını doğrulamaktadır. Yaşam alanlarının sayısı daha önceki Neandertal ya da Orta Taş Çağı Afrikalılarından çok daha fazladır ve bu da yiyecek sağlamada daha başarılı olduklarını göstermektedir. Önceki buz çağlarında hayatta kalmış olan pek çok türün nesli son buz çağının sonlarına doğru tükenmiştir. Bu durum, yani ortadan kalkmalarının insan avcıların yeni yetenekleri nedeniyle gerçekleştiğini akla getirmektedir. Daha sonraki bölümlerde tartışılacak olan bu olası kurbanlar, Kuzey Amerika mamutlarını, Avrupa'nın tüylü gergedanlarını ve dev geyiklerini, Güney Afrika'nın dev bufalo ve dev zebralarını ve Avustralya'nın dev kangurularını kapsamaktadır. Açıktır ki yükselişimizin en parlak anı, çöküşümüzün sebebi olabilecek tohumları da içinde barındırmaktadır. Gelişmiş teknoloji insanlara Avrasya ve Afrika'nın daha önceki yerleşim alanlarının yanı sıra yeni yaşam alanları da sağladı. Avustralya yaklaşık 50 bin yıl önce insanların ulaştığı ilk yerdi. Bu da Doğu Endonezya ile Avustralya arasındaki 96 kilometrelik uzaklığın deniz taşıtlarıyla geçildiğini ortaya koymaktadır. Rusya ve Sibirya'ya en az 20 bin yıl kadar önce yerleşilmesi birçok ilerlemeye dayanır. Buna örnek olarak varlıkları, delikli iğnelerin kullanıldığına işaret eden dikilmiş giysiler, mağara resimlerinde görülen parkalar, mezar motiflerinde kabaca çizilen pantolon ve gömlekler, yapıldığı pençesiz tilki ve kurt kemiklerinden deri yüzerken çıkarılan kemikler ayrı bir yığın içinde bulunmuştur. Anlaşılan kürkler, kazıklarla ve döşemelerle çevrelenmiş, mamut kemiklerinden duvarları olan özenle yapılmış evler. Düzenli ocaklar, hayvan yağlarıyla uzun kutup gecelerini aydınlatmakta kullanılan taş lambalar sayılabilir. Sibirya ve Alaska'ya yerleşim, daha sonra yaklaşık 11 bin yıl kadar önce Kuzey ve Güney Amerika'ya yerleşimin önünü açmıştır. Neandertaller ham maddelerini evlerinden 8 kilometre kadar uzaklıktaki bir alandan sağlıyorken, Kromanyonlar ve onların Avrupa'daki çağdaşları sadece aletlerin ham maddeleri için değil, gereksiz süs eşyaları için de uzun mesafeli ticaret yaptılar. Obsidyen, yeşim taşı ve çakmak taşı gibi yüksek kaliteli taşlardan yapılan aletler, bu taşların çıkarıldığı yerlerden yüzlerce kilometre uzakta bulunmuştur. Baltık kehribarı Güneydoğu Avrupa'ya götürülmüşken, Akdeniz kabukları Fransa, İspanya ve Ukrayna'nın iç kısımlarına kadar ulaşmıştır. Deniz salyangozu kabuklarının dekoratif değeri nedeniyle kıyıdan yukarılara, cennet kuşu tüylerinin de tepelerden kıyılara ticaretinin yapıldığı ve taş baltalarda kullanılan obsidyenin birkaç değerli taş ocağında satıldığı taş çağı Yeni Gine'sine benzer biçimde örnekler görmüştüm. Geç buz çağı süs eşyalarının ticaretinde açıkça görülen estetik anlayış, Kromanyonların hayranlığımızı en çok kazandıkları başarılarıyla ilişkilidir. Sanatları, şüphesiz en iyi bilineni nesli tükenmiş hayvanları gösteren Lascaux gibi mağaralardaki çok renkli enfes kaya resimleridir. Fakat aynı derecede etkileyici olan diğer sanat eserleri, yarım kabartmalar, kolye ve kolye uçları, fırınlanmış kilden seramikler, kocaman kalçaları ve memeleri olan Venüs heykelleri ve flütten çıngıraklara kadar farklı müzik aletleridir. Sadece birkaçı 40 yaşını geçebilen Neandertallerin aksine, Kromanyon iskeletleri onların 60 yaşına kadar yaşadığını göstermektedir. Neandertaller değil ama pek çok Kromanyon torunlarını görecek kadar yaşamıştır. Bilgiyi basılı kağıtlardan ya da televizyondan edinmeye alışmış olan bizler için yazı öncesi toplumda bir ya da iki yaşlı insanın varlığının bile ne kadar önemli olduğunu anlamak zor olabilir. Yeni Gine'deki köylerde genç insanlara az görülen kuş ya da meyve ile ilgili cevaplayamadıkları bir soru sorduğumda beni hep en yaşlı adamın yanına götürmüşlerdir. Örneğin 1976'da Solomonlar'daki Rennell Adası'nı ziyaret ettiğimde pek çok adalı hangi yabani meyvelerin yenebileceğini bana söyledi. Fakat sadece yaşlı bir adam acil durumlarda aç kalmamak için yenebilecek diğer yabani meyveleri göstermişti. Bu bilgiyi 1905 civarında çocukken Rennell'i vuran bir hortumun bahçeleri yerle bir ettiği ve halkının umutsuzluğa düştüğü zamanlardan hatırlamıştı. Yazı öncesi toplumunda yaşayan böyle bir kimse tüm toplum için ölüm ve hayatta kalma arasındaki farkı ortaya koyabilir. Dolayısıyla bazı Kromanyonların bir Neandertal'den 20 yıl daha uzun yaşaması onların başarısında büyük olasılıkla büyük rol oynadı. Daha uzun yaşamak yalnızca hayatta kalma becerisini değil, dişilerin menopozlarının evrimi gibi biyolojik değişimleri de gerektirir. Büyük atılımı kullanılan aletlerde ve sanattaki tüm bu gelişme sanki 40 bin yıl önce birden olmuş gibi anlattım. Gerçekte olan ise farklı yeniliklerin farklı zamanlarda ortaya çıktığıdır. Kolye ucundaki takı ve boncuklar kaya resimlerinden önce, mızrak fırlatıcılar zıpkın ok ya da yaydan önce görülmüştür. Ayrıca tüm değişimler için her yerde aynı şekilde gerçekleşmiş olduğu düşüncesini uyandırdıysam bu da doğru değildir. Geç buz çağının Afrikalıları, Ukraynalıları ve Fransızları arasında sadece Afrikalılar deve kuşu yumurtasından boncuklar yapmış, sadece Ukraynalılar mamut kemiklerinden ev inşa etmiş ve sadece Fransızlar mağara duvarlarına yünlü gergedan resimleri yapmışlardır. Kültür ve zamana bağlı olan bu farklılıklar değişmeyen tek düze Neandertal kültürüne benzememektedir. Onlar insanlığa yükselişimizle birlikte gelen en önemli yeniliği oluşturdular. Yenilenme kapasitesinin kendisini. 1991'de Nijeryalıların ve Letonyalıların birbirleriyle ve 50 yılındaki Romalılarla aynı şeylere sahip olduğunu düşünmenin imkansız olduğu bir dünyada yenilik bize tek kelimeyle doğal görünmektedir. Neandertaller için bu açık bir şekilde düşünülemez bir şeydi. Kromanyonların sanatına olan sempatimize rağmen taştan aletleri ve avcı toplayıcı yaşam biçimleri onları ilkellerden farklı görmemizi zorlaştırmaktadır. Taştan aletler, karikatürlere, bir kadını mağaraya sürüklerken hırıltılı çığlıklarla sopalarını sağlayan mağara adamlarını çağrıştırmaktadır. Eğer gelecekteki arkeologların 1950'li gibi yakın bir tarihten kalma, bir Yeni Gine köyünde yapacağı kazılardan sonra varacağı sonuçları dikkate alırsak, Kromanyonlarla ilgili daha doğru bir izlenim edinebiliriz. Arkeologlar basit tipte birkaç tane taş balta bulacaklardır. Diğer tüm malzemeler odundan yapılmış olacak ve o zamana kadar çoktan yok olmuş olacaklardır. Çok katlı evlerden, güzel bir şekilde örülmüş sepetlerden, davullar ve flütlerden, ıskarmozlu kanolardan ve dünyaca meşhur renkli heykellerden geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Köyde kullanılan karmaşık dilden, şarkılardan, sosyal ilişkilerden ve doğal dünyaya dair bilgilerden hiçbir iz bulunamayacaktır. Yeni Gine malzeme kültürü tarihsel nedenler yüzünden çok yakın bir zamana kadar, örneğin taş çağı, ilkeldi. Fakat Yeni Gineliler tamamen modern insanlardı. Babaları taş çağında yaşamış olan Yeni Ginelileri şimdi pilot, bilgisayar operatörü ve modern devletlerin yöneticileri olarak görebilmekteyiz. Kendimizi zaman makinesiyle 40 bin yıl öncesine gönderebilseydik, sanıyorum Kromanyonları bir jet uçağını uçurmayı öğrenme yeteneği olan tamamen modern insanlar olarak bulurduk. Taş ve kemikten aletler yaptılar. Çünkü keşfedilmiş başka alet yoktu. Öğrenme şansları olan şeyler sadece bunlardı. Neandertallerin Avrupa'da Kromanyonlara evrimleştiğine ilişkin tartışmalar vardı. Bu durum şimdilerde giderek daha olasılık dışı görünmektedir. Avrupa'da ilk görülen Kromanyonlar anatomik olarak tamamen modern olmalarına rağmen 40 bin yıl öncesinden kalan son Neandertal iskeletleri hala tam gelişmiş Neandertallere aitti. Modern bir anatomiye sahip insanlar Afrika ve Yakın Doğu'da on binlerce yıl önce görüldüğü için Avrupa'yı istila eden anatomik olarak modern bir yapıya sahip insanların buralardan gelmiş olmaları Avrupa'da evrimleşmiş olmalarından daha olası gözükmektedir. Kromanyonlar Avrupa'ya gelip oranın sakinleri olan Neandertallerle karşılaştığında ne oldu? Sadece son durum konusunda kesin bir şey söyleyebiliriz. Çok kısa bir zaman içinde artık Neandertal kalmamıştı. Kromanyonların oraya varışının bir şekilde Neandertallerin ortadan kalkmasına neden olduğu bana kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyor. Fakat pek çok arkeolog bu sonuçtan geri durup bunun yerine çevresel değişimleri sorumlu tutuyor. Örneğin Encyclopedia Britannica'nın 15. baskısı Neandertallerle ilgili maddeyi Neandertallerin yok oluşu tarihi tam olarak saptanamamış olsa da diğer bir buz çağının tahribatından kaçamamış buzul çağları arası dönemin yaratıkları olmaları nedeniyledir cümlesiyle bitiyor. Oysa Neandertaller son buzul çağında hayatta kalmakta başarılı oldular ve bu çağın başlangıcından yaklaşık 30 bin yıl sonra, bitiminden de bir bu kadar zaman önce aniden ortadan kayboldular. Tahminim şu ki büyük atılım zamanında Avrupa'da olanlar, modern dünyada defalarca gördüğümüz gelişmiş teknolojiye sahip, sayıca çok olan insanların, sayısı çok daha az olan ve daha az gelişmiş bir teknolojiye sahip insanlara ait toprakları işgal ettiğinde olabilecek olaylara benziyor. Örneğin Avrupalı sömürgeciler Kuzey Amerika'yı işgal ettiğinde, Kuzey Amerikalı yerlilerin çoğu salgın hastalık nedeniyle ölmüştü. Hayatta kalanların çoğu da ya öldürüldü ya da topraklarından sürüldü. Hayatta kalanların bazıları Avrupa teknolojisine, atlara ve silahlara uyum sağladı ve bir süre direndi. Geriye kalanların birçoğu Avrupalıların yaşamak istemediği topraklara gitmeye zorlandı ya da Avrupalılarla evlendi. Avustralyalı aborijinlerin Avrupalı sömürgeciler nedeniyle Güney Afrikalı San popülasyonlarının yani Bushmanların demir çağının Bantu kabileleri nedeniyle yer değiştirmesi benzer bir açılımı izlemektedir. Analoji yaparak Kromanyon hastalıkları cinayetleri ve yerinden etmeleri Neandertalleri de etkiledi. Eğer böyleyse Kromanyon-Neandertal geçişi daha sonra olacakların habercisiydi. Mücadeleyi kazananın torunları kendi aralarında çekişmeye başladı. İlk bakışta Kromanyonların kendilerinden çok daha güçlü olan Neandertaller üzerindeki başarısı çelişkili gelebilir. Fakat sonucu belirleyen olan güç değil silah olacaktı. Aynı şekilde bugün Afrika'da insanların kökünü kazıyan goriller değildir. Tam tersi geçerlidir. Kas yığını insanlar çok miktarda besine ihtiyaç duyar ve dolayısıyla daha ince ve daha zeki insanlar aynı işi yapmak için alet kullanırsa bunlar üzerinde üstünlük kuramazlar. Kuzey Amerika'nın büyük ovalarında yaşayan yerlilerin yaptığı gibi bazı Neandertaller Kromanyon yöntemlerini öğrenmiş ve bir süre Kromanyonlara direnmiş olabilir. Kromanyonlar Batı Avrupa'ya vardıktan sonra tipik Kromanyon kültürüyle Ogro-Nasyan kültür. Dipnot, Avrupa üst paleolitik çağında hüküm sürmüş bir kültür çeşidi yazarın notu. Kısa bir süre bir arada var olmuş Chatelperronien denen kafa karıştırıcı kültüre ancak bu sayede bir anlam verebiliriz. Chatelperronien dönemin taş aletleri tipik Neandertal ve Kromanyon aletlerini içermektedir. Fakat Kromanyonlara özgü sanat ve kemik aletler yoktur. Chatelperronien kültürü üreten insanların kimliği arkeologlar arasında Fransa'da Saint Cesare'deki Chatelperronien kalıntılarıyla birlikte ortaya çıkarılan iskeletin bir Neandertal'e ait olduğu kanıtlanana kadar tartışmalıydı. Belki de daha sonra bazı Neandertaller bazı Kromanyon aletlerini kullanmada ustalaştılar ve Kromanyonlara kardeşlerinden daha fazla dayandılar. Bilim kurgu romanlarında anlatılan farklı ırklar arasındaki çiftleşme deneylerinin sonucu ise belirsizliğini koruyor. Acaba bazı işgalci Kromanyonlar bazı Neandertal kadınlarıyla çiftleşmiş miydi? Makul kabul edilebilir Neandertal Kromanyon melezine ait bilinen bir iskelet yoktur. Eğer Neandertal davranışları görece gelişmemiş durumdaysa ve Neandertal anatomisi düşündüğüm kadar farklıysa çok fazla Kromanyon'un Neandertallerle çiftleşmek istememiş olacağını tahmin ediyorum. Benzer şekilde insanlar ve şempanzeler bugün bir arada yaşıyor olsalar da bunların çiftleştiğine dair bir haber duymadım. Kromanyonların ve Neandertallerin birbirlerinden farkları az olmadığından bu farklılıklar karşılıklı olarak cinsel ilgiyi söndürmüş olabilir. Ayrıca Neandertal dişileri 12 aylık hamileliğe uygun bir mekanizmaya sahipse melez bir fetüs canlı kalamamış olabilir. Bu melezleşmenin nadiren gerçekleştiğini kabul etsem de benim eğilimim görünüşteki olumsuz kanıtı dikkate almak ve yaşayan Avrupa kökenli insanların herhangi bir Neandertal geni taşıdığından şüphe duymak yönündedir. Batı Avrupa'daki büyük atılım işte bundan ibaret. Modern insanın Neandertallerin yerini alması biraz daha erken olarak Doğu Avrupa'da ve 90 bin yıl öncesinden 60 bin yıl öncesine kadarki süreçte hakimiyeti modern insanlar ile Neandertaller arasında gidip gelen yakın doğuda gerçekleşti. Batı Avrupa'dakine oranla yakın doğudaki geçişin yavaş olması, yakın doğu etrafında 60 bin yıldan daha önce yaşayan modern anatomik yapıya sahip insanların Neandertalleri tamamen ortadan kaldıracak kadar modern davranış geliştirmemiş olduklarına işaret etmektedir. Böylece Afrika'da yaklaşık 100 bin yıl kadar önce ortaya çıkan fakat başlangıçta Neandertallerle aynı aletleri yapan ve onlara bir üstünlük sağlayamayan modern anatomik yapıya sahip insanların kaba bir resmini çizmiş olduk. Belki de 60 bin yıl önce davranışlardaki sihirli bir değişim modern anatomiye eklendi. Kısa bir sürede gerçekleşen bu değişim yakın doğudan Avrupa'ya doğru yayılan ve Avrupa'daki Neandertallerin yerini alan yenilikçi ve tamamen modern insanı ortaya çıkardı. Büyük bir olasılıkla bu modern insanlar Asya ve Endonezya'ya kadar yayıldılar ve orada daha önce bulunan, hakkında çok az şey bildiğimiz insanların yerini aldılar. Bazı antropologlar bu eski Asyalı ve Endonezyalılardan kalan kafa taslarının modern Asyalılarda ve Avustralya aborjinlerinde fark edilebilen bazı özellikleri gösterdiğini düşünüyor. Eğer böyleyse işgalci modern insanlar orijinal Asyalıları Neandertallere yaptıkları gibi ortadan kaldırmak yerine onlarla çiftleştiler. 2 milyon yıl önce birçok insansı soy elenip sonunda yalnızca biri kalana kadar yan yana birlikte var oldu. Öyle görünüyor ki son 60 bin yıl içinde benzer bir elenme yaşandı ve bugün yaşayan bizler bu elemenin kazananlarının torunlarıyız. Peki neyin kazanımı atalarımızın zaferine yardım eden son kayıp bileşendi? 7. Ayrımın sonu, sayfa 67.